bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İkinci adam İsmet İnönü. 1. cilt 1884-1938. Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 1966. Bu kitap 494 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 13 Mart 2010. Okuyan Ayal Gökçe. Bu kitap ne bir övgü ne bir yargı kitabıdır. Bu kitap İsmet İnönü'nün hayat hikayesi etrafında bir devrin akışını verir. İkinci adamda biz, tek adamda konu olarak alınan Atatürk hadisesini günümüze kadar takip ederiz. İkinci adamın bu birinci cildi İnönü'nün doğumundan Atatürk'ün ölümüne kadar geçen devreyi alır. Bu devrede İnönü'nün soy ilişkileri, tahsil hayatı ve bundan 60 yıl önce bir gizli ihtilal cemiyetiyle başlayan siyasi ilgileri ve sonra ordu hayatı yer alır. Daha sonra da ona ikinci adam olmanın şartlarını, faktörlerini hazırlayan bir sıra olaylar. Bundan başka bu ciltte biz 1923-1938 devresinin hiçbir yerde toplu olarak bulunmayan iktisadi siyaset esaslarını ve uygulamalarını rakamları ile takip ederiz. Önsöz. Bizim tarihimiz halk çocuklarının tarihidir. Halk denilen hazinenin tükenmez verimliliği Türk tarihinin akışında bu akışa damgasını vuran bütün önder şahsiyetlerin kaynağı olmuştur. Bu kaynak onları doğurmuştur, kucağında büyütmüştür, şekilleştirmiştir. Denebilir ki Türk tarihi aslında halkın ve halktan gelenlerin tarihidir. Tek adam bir halk çocuğuydu. İkinci adam da şu halk dediğimiz denizden gelir. Tek adam gibi ikinci adamda da biz gene halktan gelen birinin hayat hikayesini vereceğiz. Yakın tarihimizin en önemli devrinin davalarını, gelişmelerini belirtmeye çalışacağız. İkinci adam, astımızın ilk yıllarından başlayarak bütün bu gelişmelerin içinde yer almıştır. Önce bir subay ama Türkiye'nin bu devredeki bütün hareketlerinde kılıçlarını milletin kader terazisine koyan, bu kadere istikamet çizen aktif subaylardan biri olarak ordu ve politik hayatına karışır. Bu subaylar kadrosu içinde hem meslek hem kültür alanında kendi kendini yetiştiren, üstünleştiren, hayatının her merhalesinde kendini kabul ettiren, daima rütbesinden üstün görevlere atanan, aranan, hatırlanan seçkin bir kurmay olarak yer alır. Devrinin önde gelen şahsiyetleriyle tanışır. Devrinin askeri ve siyasi olaylarına karışır. Zaten daha 22 yaşında bir kurmay olarak katıldığı ordu hayatının daha ilk kademesinde gizli bir ihtilal cemiyetinin üyesidir. Kaderini askeri istikbali kadar siyasi talihine de bağlamıştır. Gerçi bu ihtilal gerçekleştiği zaman, yani genç Türklerin 1908'de açılan zafer günlerinde tek adam gibi, o da bir yıldız gibi parlamaz. Halkın önünde ve muhayyilesinde bir efsane kahramanı haline gelmez. Tek adam gibi o da mesela bir hürriyet kahramanı Enver Bey değildir. Ama tek adam gibi o da bütün olayların içindedir. İhtilal cemiyetinde 1909 Selanik Kongresi'nde 31 Mart irticağını bastıran ve padişahı deviren hareket ordusu saflarında aranan, fikri sorulan, kendisine görevler emanet edilen inanılır ve çalışkan bir insandır. Zaten tek adamla ikinci adamın mizaç ve karakterleri bu noktada ayrılır. Tek adam, ihtiras ve muhayyilesine sınır tanımayan, atılgan, hatta kavgacı, mücadeleci, her şeyini teraziye bütünüyle koyan, doğuştan bir kumanda adamıdır. Gerçi mantık, hesaplılık, önsezi ve meşrul bağlılığı onun vasıflarıdır. Ama bu vasıflar onun topyekün kendini verişinde sadece itici kuvvetlerdir. İkinci adam ise nadiren kendini bütünüyle ortaya atar. Orduda ve büroda çalışkan bir düzenleyici olarak yolunu açar. Hem o devirde hem bütün hayatı boyunca nelerin, nereden ve ne kadar riske edileceğini daima bir kurma titizliğiyle hesaplamıştır. Kavga ve mücadeleyi ancak kesin neticelerin alınacağını anladığı dönüm noktalarında kabul eder. Ama bu noktaları da atlamamaya çalışır. Fakat hayatında ne Enver Bey'in Makedonya'daki çete kahramanlıkları ne Mustafa Kemal'in Trablusgarp'taki önceden kaybedilmiş direnişleri yoktur. İkinci adam Yemen'de bile askeri ve siyasi görevlerini bir kurmay belirliliği ve sınırlılığı içinde yapar. Tam bir büro intizamiyle resmi raporlar, karşılıklı müzakereler, usulü dairesinde anlaşmalarla yürütür. O harita ve pergelle silahtan daha yakın arkadaştı. Hülasa ikinci adamın hayatı bir babakışta sessiz gibi görünen bir akış içinde geçer. Kendi rengi, kendi ruh yapısı, kendi mizaç özellikleri içinde gelişir. Ama bu hayat daima dolgun, daima hareketlidir. Daha ilk ordu günlerinden başlayarak askeri ve siyasi mahiyette çeşitli görevler alır. Önemli kışla vazifeleri, önemli büro vazifeleri, muharebeler, nihayet devlet kurulurken Genelkurmay Başkanlığı ve ilk kabinede bakanlıktan başlayarak cephe kumandanlıklarına kadar varan çetin, mihnetli günler yaşanır. Ama bu mihnetlerin sonu, Birinci Dünya Harbi'nin galipleri ve dünyanın sahibi geçinen devletlerin temsilcileri karşısında topyekun bir hesaplaşma masasına oturmaktır. Bu masada o yeni bir devletin doğuşunu ve hayat hakkını savunurken çektiği çilelerin hikayesi korkunçtur. Bir taraftan dünyanın hakimlerini, diğer taraftan Ankara'daki arkadaşlarını ve hatta Millet Meclisi'ne karşı direnir durur. Öyle anlar olur ki her şey kopmak, kaybolmak üzeredir. Hatta kaybolmuş bile sanılır. Ankara'da hükümet reisine bize karşı güvensizlik ve yetersizliğimiz hakkında durmadan meydana vurulan kanaat devam ettikçe şeklinde başlayan telgrafı Lozan çatışmalarının son günlerine rastlar. Hatta konferanstan ve mürahhaslar heyeti başkanlığından çekilme kararındadır da. Bu hal bizim için gerçi dünya yüzünde görülmemiş bir skandal olur. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. İşlerimizin muhasebesi millete ve tarihe bırakılmıştır. Bu telgrafı da o günlere aittir. Hülasa düğümlerin en çözülmez kertelere geldiği anları yaşar. O dakikalarda bir defa arkadaşları Lozan'daki otelin terasına yürüyüp aşağıdaki uçuruma kendisini atacağını bile sanarak irkilirler. İsmet Paşa şimdi o anı ve arkadaşlarının duyduğu dehşeti tebessümle hatırlar. Ama o anda böyle bir ihtimalin düşünülebilmesi bile anın ciddi ve ağır havasını canlandırır. İşte bu kerteye varan bir ümitsizlik buhranı içindedir ki Ankara'dan tek adam Hızır gibi imdadına yetişmiş ve Lozan sulhu imzalanmıştır. Lozan'dan sonraki yolu artık başka bir yoldur. İsmet Paşa ikinci adam olarak yakın tarihimizde Lozan için seçilmekle sivrilir. Ondan sonra vekil, başvekil ve nihayet cumhur reisi olarak siyaset ve icra alanında hem kendi devrine hem gelecek nesillere karşı ağır sorumluluklar yüklenmiştir. Bunların lehte ve aleyhteki tartışmaları bu kitapta yer alacaktır. Daha sonra muhalefet yılları başlar. Topyekün redde, topyekün inkara, vatandaşlıktan, vatan topraklarından kovulma isteklerine, sokaklarda taşlanmalara kadar varan mihnet yılları içinde biz ufak tefek bir yaşlı insanın dev direnişini izleriz ve sonra nice olaylar. Ama ne var ki işte bu ufak tefek adam tam 45 yıldan beri yakın tarihimizin sahnesindedir. Gerçi hiçbir zaman o herkesin kayıtsız şartsız kabul ettiği dokunulmaz bir insan haline gelmedi. Çünkü bazı insanlar vardır ki onlara karşı tarafsız kalınamaz. Onların ya lehinde ya aleyhindesinizdir. İkinci adam bu insanlardan biridir. Bugün de onun etrafında esen hava budur. Ama her nedense bu hava bu cins insanları ürkütmez. Onlar kendi mihverleri etrafında sanki kendi başlarınaymış gibi yaşarlar. İkinci adam da böyledir. Ama 45 yıldan beri bütün olayların ortasında tutunabilen, hem takdirler hem yıldırımlar ortasında daima sakin kalabilen bir insandır. Son sözünü ve son düşüncesini ise belki de söylememiştir. Yani biz İsmet Paşa'yı hiçbir zaman iç aleminin bütün hüviyetiyle olduğu gibi görememiş olabiliriz. Ama bu hal onun hem içeride 45 yıllık aktif bir şahsiyet, hem dışarıda bugün devrimizin en dikkate değer devlet adamlarından, belki 10 devlet adamından biri olmasına engel değildir. Hatta bu son sözünü söylememişlik, bu tükenmemişlik, onun bu şahsiyetini teşkil eden unsurlardan belki biridir de. Hülasa böyle bir insanın hayatı incelenmeye değer. Çünkü zaten o artık istesek de istemesek de tarihimizin malıdır. Bir tarihi şahsiyet olarak daima hatırlanacaktır. Biz istedik ki bu incelemeyi kendi ölçülerimizle ve mümkün olduğu kadar tarafsız ve objektif olarak onun hayatında yapalım. İşte sunduğumuz kitap budur. Şimdi şu soruyu koyuyorum. Niçin ikinci adam? Bu sorunun cevabı sanıyorum ki basittir. Yakın tarihimizde Mustafa Kemal'den sonra en etkili adam olduğu için. Gerçekten de yakın tarihimizde Mustafa Kemal'den sonra en etkili insan İsmet Paşa'dır. Bu etkiler çeşitli yönlerde, çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Herkes kişisel görüşü, politik ölçüleri, sosyal anlayışı, yakınlık ve uzaklık kıstasları, hatta sadece hissi eğilimleriyle onun hakkında dilediği hükümlere varabilir. Nitekim bugün Türkiye'de düşünme ve konuşma yaşında olan herkes her gün ve sanıyorum ki günde birkaç defa İnönü adını anar. Ondan konuşur. Lehinde ve aleyhinde her yerde ve açıkça tartışılır. Köy kahvelerinden üniversite dershanelerine, konferans salonlarına, meclisler kürsülerine kadar her yerde İsmet Paşa tartışması, hatta kavgası vardır. Hele parti mahfillerinde, siyaset alanlarında İsmet Paşa günün tükenmez konusudur. Ona el vermemeye yemin eden ucuz demagoglardan, onu baş tacı eden havarilere kadar herkesin günlük söz malzemesi İsmet Paşa'dır. Onu sevenler kadar sevmeyenler de var. Ama ona karşı tarafsız veya ilgisiz olan galiba yok gibidir. Çünkü bu tür mihver insanlara karşı tarafsızlık veya ilgisizlik ya memleket olaylarına ve gelişmelerine karşı da ilgisizlikten gelir yahut da tarihi şahsiyetleri değerlendirme bahsinde sakin bir muhakeme gücüyle yaşatılan bir tarafsızlıktır. Ki bu ancak sağlam kriterler kullanan düşünürlerin, aydınların işidir. Bana gelince şunu belirtmek ki, İkinci Adam ne bir övgü ne bir yergi kitabıdır. Bu kitap sücesini gerçek saydığı açılardan bütün cepheleriyle değerlendirmek çabasında olan hür bir yazarın eseridir. Her kitap gibi bu kitabın da elbette ki hem başarılı hem eksik yerleri, cepheleri, hükümleri olacaktır. Kaldı ki fikir araştırmalarında başarı ve eksiklik aslında izafi değer hükümleridir ve bu hükümler de her görüş zaviyesine göre değişir. İsmet Paşa'ya gelince sanıyorum ki o, kendisi hakkında ancak kendi ölçülerine göre hüküm verir ve ancak kendi ölçülerine göre paha biçer. Hem gene sanıyorum ki Tek Adam'ın devri de dahil olduğu halde olayların akışı içinde İsmet Paşa daima kendi içinde, kendi kendine ve mümkün olduğu kadar başına buyruk kalmasını bildi. Hiçbir zaman ve kimseye kayıtsız şartsız angaje olmadan, hiçbir zaman bir klik adamı haline gelmeden 45 yılın olayları incelenirken onu daima değilse bile çok defa hep kendi başına görürüz. Zaten biraz da onun için değil midir ki şimdi onu 45 yıllık olayların tek sorumlusu gibi sayarlar. Bir de şunu belirtmek isterim. Tek Adam'ın ve ikinci Adam'ın hayat hikayeleri bilhassa 1920-1938 arasında birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Ve bu hikayeler birbirlerine elbette ki karışırlar. Çünkü bu devrede onların ikisi de olayların içinde ve ortasındadırlar. Öyle ki bu olayların akışı çok defa onların müşterek hayat hikayesi gibidir. Bu akış içinde ne onları ne olayları birbirinden ayırmak kabil değildir. Bunun içindir ki Tek Adam'ı verirken işlediğimiz gelişmelerin bir kısmına ikinci Adam da ister istemez değinilecektir. Mesela İstiklal Savaşı, mesela Lozan. Bunlar öyle olaylar ve gelişmelerdir ki bunların dönen kordelası içinde Tek Adam ve ikinci Adam bazen ard arda, bazen yan yana ama daima bir arada olayların içindedirler. Bu sebeple bu kitapta hadiselerin bazılarına ve elbette ki kahramanlarının bu hadisedeki müdahalesi nispetinde her iki eserde değinilmiş, yer verilmiş olması bir tekrar sayılmamalıdır. Çünkü mesela bir Lozan başmurahasını Lozan barışından, bir Garp cephesi kumandanını Garp cephesinden ve son zaferden nasıl ayırabiliriz? Tersine olarak bu tekrar değil, tamamlayıcı bir incelemedir ki Tek Adam'ın ve ikinci Adam'ın yerlerini ve karşılıklı münasebetlerini bu gök kubbe altında ve hadisenin akışı içinde daha iyi belirtmeye yarar. Galiba Bernard Shaw'a ait olan bir söz vardır. Birinci adam güneşi, ikinci adam gölgeyi sever. Bu söz belki doğrudur ama sanırım ki birinci adamların ardında gölge olan ikinci adamlar için söylenmiştir. Fakat İsmet Paşa bir ikinci adamdır ki birinci adama yani tek adama pek çok şeyler borçlu olmakla beraber bir gölge adam değildir. Bunun en canlı belgesi Tek Adam'ın fani hayattan çekilişinden sonra da ikinci adamın sahneden silinme işidir. Hem öyle bir silinme iş sahnede kalış ki pasif bir gölgede değildir. Tersine olarak otoritesi memleketin kaderini ve olayların gelişmesine bizzat müdahale ederek bugüne kadar devam edip gitmiştir. Ama İsmet Paşa Mustafa Kemal midir? Elbette değil. Bu iki insan iki ayrı mizaçta, iki ayrı karakterde hatta iki farklı dünya görüşünde iki ayrı insandırlar. Zaten İsmet Paşa ben Atatürk değilim, Atatürk'ten beklediklerinizi benden bekleyemezsiniz diyebilmiştir. Acaba İsmet İnönü ikinci adam sözlerini kendisi için nasıl karşılar diye düşünebilirsiniz. Bunu ben de merak ettim. Bazı sorularım için çok nazik kabullerinden faydalanarak ona, "Paşam, kitabımın ikinci adam ismini yadırgadınız mı?" diye sordum. Onu tanıyan herkesin her zaman şahit oldukları, o çocuksu saf gülüşüyle atıldı. "Hayır, hayır, ne münasebet?" diye hoş fakat kesin baş işaretleriyle bu cevabını tamamladı. Onunla beraber ben de güldüm ve bu kitaba seçtiğim ismi bir daha beğendim. O halde artık ikinci adamın hikayesine girebiliriz. Ama burada şunu da belirtmek yerinde olacaktır. Bu hikayenin romantik bir cephesi yoktur. Halbuki romantizm, tarihi kahramanların hayat hikayelerini daima renklendirir. Mesela Tek Adam'da olayları ve gelişmeleri biz, hatta istesek bile romantizmin onlara renk veren havasından büsbütün ayıramayız. Ama ikinci adamın hikayesi, şartların, olayların içinde sert, çıplak bir hayat mücadelesidir. Bu mücadelede epik, destani unsur azdır. Bu mücadelenin kahramanı ufak tefek kendi içine kapalı ve hiçbir zaman hiçbir otoriteye kayıtsız şartsız teslim olmayan, kendi soğukkanlılığına, kendi değerlerine, telaşsızlığına, hesaplığına güvenen bir muazene adamıdır. Ve bu adam daima çetin ve yapmacıksız bir savaş içindedir. Başarıları kadar yenilgilerini de tecrübe hanesine kaydeder. Başarılarında taşkın olmadığı kadar yenilgilerinde de tükenmez. Hatta ona bakarsanız onun en büyük başarıları en büyük yenilgileridir. Onun için İsmet Paşa sahneden hiçbir zaman çekilmez. Daima sahnededir. Böylece de en az 45 yıldan beri feleğin binbir yönden estirdiği binbir oyuna gebe rüzgarların içinde çetin, soğukkanlı bir hesap adamının hayat mücadelesini yaşamıştır. Bu mücadelenin bütün unsurları gerçek, elle tutulur şeylerdir. Bunlar tıpkı bir harp sahnesinde haritalar, pergerlerle ama daima soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gereken lehte, aleyhte unsurlar olarak onun kurma hesaplarında yer almışlardır. Ondan herkes ve daima şunu yapsaydı, bunu yapmasaydı, şunu başardı, bunu başaramadı diye bahseder. Hatta şu neticeyi gördü, bunu görmedi, şu noktada çekilseydi veya çekilmeseydi diye konuşurlar. Hem onun hakkındaki yargılar hemen daima açıkladığı veya açıklamadığı bilançolara, onun söylediği veya söylemediği sözlere, verdiği hükümlere göre değil de herkesin kendi görüş ve eğilimine göre, yani çoğunlukla subjektif hükümlere göre değerlendirilirler. Halbuki ikinci adamın mizacında olanlar için asıl olan hep kendi iç muhasebeleri, kendi iç yargılarıdır ve bu cins insanlar hayatlarında nadiren hesap verirler. Ama ikinci adam insanüstü bir yaratık mıdır? Elbette ki hayır. Elbette ki o da eleştiricinin, araştırıcının, yazarın veya tarihçinin terazisinde netice hesaplarına göre değerlendirilecektir. İsabetli veya isabetsiz sayılacak davranışları, ulaşılmış veya ulaşılmamış hedefleri, eksik veya yeterli görülen icraatı ile yer alacaktır. Ama gene unutmayacağız ki bu terazinin göstergesi de nihayet o teraziyi elinde tutanın ölçülerine ve değer hükümlerine göre bir şeyler ifade edecektir. Tarih içinde bütün olaylar ve şahsiyetler gibi ikinci adam üzerindeki değerlendirmeler de daima izafi, bağıntılı kalacaktır. Ama bu arada tartışma kabul etmez bir gerçek vardır ki o da ikinci adamın, bizim yakın tarihimizin bugüne de yarına da üzerinde durulacak bir şahsiyet olduğudur. Zaten bu kitapta da işlenen işte bu şahsiyetin hikayesidir. 1965 Ankara Bahçeli Evler, Şevket Süreyya Aydemir. Birinci kısım. Bir Osmanlı çocuğu Mustafa İsmet. Kökleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun iki ayrı ve uzak parçalarından gelen bir soy bileşiminden doğdu. Gözlerini hayata bir Osmanlı çocuğu olarak açtı. Kendisininkine benzeyen memur veya askeri bütün Osmanlı aileleri gibi onun ailesinin de yerli ve yerleşik bir yurdu yoktu. Çocukluğu Osmanlı ülkesi içinde bir uçtan bir uca konmalar, göçmelerle geçti. Bu göçüp konmaları içinde bu çocuğun en vefalı hocası gene kendisiydi. Denebilir ki kendi kendini işledi, kendi kendini yetiştirdi. Orduya katıldığı günlerde hem kurmay hem ihtilalciydi ve hakiki mesleğinin adı daha o günlerde belirdi. Asker ve siyaset adamı. Bir siyasi komiteye ilk girdiği günlerin üstünden şimdi tam 57 yıl geçmiştir. 1. Mustafa İsmet. 24 Eylül 1884 İnönü'nün doğum günüdür. Ama bu olayı onun hayat hikayesine başlarken İnönü'nün doğumu olarak almak belki de doğru değil. Çünkü bu çocuk çok daha sonraları 10 Ocak ve 1 Nisan 1921'de İnönü'nde vereceği meydan muharebeleri ile bu adı taşımaya hak kazanacaktır. 26 Kasım 1934'te Atatürk bu meydan muharebelerinin hatıralarına bağlanarak ona bu adı kanun temelinden gelen bir soy adı olarak bağışlayacaktır. Ama 24 Eylül 1884'te doğan ve sonra bizim yakın tarihimizde bir ikinci adam olarak yer alan çocuk doğumundan sonra nüfus kütüğüne sadece Mustafa İsmet olarak geçti. Mustafa Kemal'in doğum yılının, doğum ayının, doğum gününün bilinmemesine karşılık Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, Sayfa 21-24. Mustafa İsmet'in hayata gözlerini açtığı yıl, ay ve gün kesinlikle bilinir. Bu Mustafa İsmet'in babası Reşit Bey'in, daha ileride değinileceği gibi küçük bir adliye memuru olan Reşit Bey'in, o zaman Osmanlı memurları arasındaki hiyerarşiye ve resmi kaidelere göre bey değil, efendi olarak anılması daha doğru olur. Resmiyeti, mizacına ve bir geleneğe uyuşuna bağlı olsa gerektir. Çünkü o zamanlar Osmanlı okur yazarları arasında yerleşmiş bir alışkanlığa uyarak Reşit Bey, bu çocuğunun doğuşunu da bir kenara ve adet olduğu gibi belki de evdeki Kur'an-ı Kerim'in arka sayfasında boş bir köşeye yazmış olacaktır. Halbuki Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi, yaygın olan bu adete ya her nasılsa uymamış yahut da bir tarafa böyle bir kayıt düşmüşse bile bu kayıt sonraları belki de kaybolmuştur. Mustafa İsmet İzmir'de doğdu. İzmir'de o zaman İngiliz yokuşu denilen, şimdi 842 numaralı sokak olarak tanınan bu sokakta mütevazi, basit, ahşap bir kira evinin küçük bir odasında bir çarşamba günü hayata gözlerini açtı. Bugün bu ev hala ayaktadır. O doğarken babası Reşit Bey'in o zamanların mütevazi çevrelerindeki geleneğe uyarak evde bulunmamış olması mümkündür. Eşinin kurtuluşu ve bir erkek oğlu olduğu haberini aldığı zaman da etrafındakilere karşı aşırı bir heyecan göstermemiş olsa gerektir. Çünkü Reşit Bey bilinen mizacına göre gerek ailesi fertlerine gerek çevresine karşı ciddi, daima ağırbaşlı bir memur vekarı içinde yaşayan otoriter bir kimseydi. İsmet İnönü Şubat-Mart 1959'da Akis'te çıkan bazı hatıralarında babasından bahsederken "Kolordu kumandanı olduğum zaman bile babamın yanında sigara içemezdim" şeklinde konuşur. Evine varıp da ebenin kendisine uzattığı kundağı kucağına aldığı zaman bu kundaktaki ufak tefek, çelimsiz, gösterişsiz yaratığı onun biraz yadırgamış, onu gözünün tutmamış olması da akla gelebilir. Çünkü İnönü daima zayıf, narin yapılı bir insan olarak kaldı. Ama kucağına verilen kundaktaki yavrusu eğer o sıralarda gözlerini açmışsa babasına, sağına soluna ve şu yeni karıştığı dünyaya bakmışsa Reşit Bey'in bu gözlerin ışıl ışıl yanışı, olağanüstü parlaklığı karşısında birden etkilenmesi ve kucağındaki mahlukun aleme her bebek gibi yorgun, uykulu gözlerle bakan herkesinki gibi bir mahluk olmadığı düşüncelerine varmış olması da mümkündür. Yakup Kadri Karaosmanoğlu bir gün İsmet İnönü'nün gözlerinin bu olağanüstü parlaklığından bahsedilirken hoş bir olay anlattı. İstiklal Savaşı günlerinden birinde Halide Edip adı var, eşinin ve dostlarının yanında ve batı terbiyesi almış kültürlü bir kadının açık kalpliğiyle "Bu gözlerin bana yaptırmayacağı bir şey yoktur" diyebilmiştir. Orada bulunan herkesi saran bu zarif esprinin havasını Karaosmanoğlu hikayesini anlatırken hala bütün sıcaklığıyla hisseder gibiydi. Hülasa 24 Eylül 1884 Çarşamba günü İzmir'de küçük bir erkek çocuğu böylece küçük bir memur ailesinin hayatına karıştı. Bu çocuğun anası Cevriye'nin lohusa yatağı başında Reşit Bey pek fazla sıhhat vaat etmeyen bu yeni yavrusunu kucağına aldı. Sonra geleneklere uyarak bütün Müslüman ve okuryazar babalar gibi onun da dudakları kımıldadı. Herhalde evvela Tanrı'ya şükür etti. Sonra Tanrı'ya yeni doğan oğluna uzun ömür, açık zihin ve mutlu bir gelecek nasip etmesi için yalvardı. Daha sonra da adetlere uyarak kucağındaki oğlunun başına doğru eğildi ve onun kulağına evvel göbek ada olarak peygamberin adını fısıldadı, Mustafa. Sonra da seçtiği ve beğendiği adı söyledi, İsmet. Bu gök kubbe altında Mustafa İsmet bir Osmanlı ailesinde bir Osmanlı çocuğu olarak imparatorluğun nüfusuna işte böyle katıldı. Bir kan karışımı. Mustafa İsmet İzmir'de doğdu ama hem ana hem baba tarafı İzmirli değildi. İmparatorluğun iki ayrı ve uzak yanından iki ayrı soy, iki ayrı kan grubu onun yoğruluşunda birleşti. Böyle birbirlerine uzak yerlerden hatta birbirlerine yabancı soyların kan karışımı dünyada geniş topraklara yayılmış imparatorlukların oluş özelliklerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu da geniş ülkelere yaygın devletlerden biriydi. İnsanların tarih öncesinden beri hiç durmadan konup göçtükleri, birbirlerine karıştıkları topraklar üzerinde yayılmıştı. Bu topraklar üç kıtanın birbirine yaklaştığı, birbirlerine bitiştiği bir dünya parçası üzerine düşüyordu. Bu dünya parçası kavimlerin, ırkların daimi karşılaşma, karışma, kaynaşma yerleriydi. Onun için bir Osmanlı demek, hele Anadolu, Rumeli gibi tarihi alanlarda özel ve tarihi bir ırk terkibi demektir. Bu ırkın damarlarında kim bilir hangi bileşimlerin rengi ve nitelikleri kaynar. Mustafa İsmet'in annesi ve baba tarafı Tunabu, Yüdeli Orman Türklerindendi. Babasının mensup olduğu Kürüm soyu Doğu Anadolu'da Bitlis dolaylarında yaşardı. Bu iki uzak soy bileşimi üzerinde kısaca durmalıyız. Deli Orman Türkleri denildiği zaman şimdiki Bulgaristan'ın kuzey ve kuzeydoğu kısmına düşen topraklarda yaşayan otokton halk anlaşılır. Bu halkın oralara yerleşmesi gene Asyalı bir Türk soyu olan Bulgarların bugünkü Bulgaristan'a göçmesinden daha öncelere rastlar. Bu yerleşme Oğuz boyundan bir kayı oymağının Anadolu'da 1299'da Söğüt, Domaniş topraklarında beyliklerini kurup 1346'da ilk öncülerini Çanakkale Boğazı'ndan Gelibolu Yarımadası'na ve dolayısıyla güneyden Balkan ülkesine geçirmelerinden de çok öncedir. Tarihin ilk tanıdığı zamanlarda Deli Orman bölgesi eski Trakya'nın bir parçasıydı. Trakya'da Asyalı bir kavim grubu olan Traklar yaşarlardı. O zaman Trakya'nın sınırları kuzeyde Tuna, doğuda Karadeniz, güneyde Marmara, Ege denizlerine kadar inerdi. Makedonya'yı sınır teşkil eden Roma nehrinden kuzeyde Tuna'nın bir kolu olan Morava'ya kadar çıkardı. Trakların bu bölgeye göçüşü İsa'dan önce hatta 2500 yıllarına kadar çıkarılır. Truva'nın kuruluşunu bile Traklara bağlayan yazarlar vardır. İsa'dan sonra 5. asır başında 400-430 arasında buralara yayılan yine Orta Asyalı Hunları, daha sonra 7. yüzyılda 562 Tuna kıyısına varan ve Tuna'dan güneye taşan avarları bir tarafa bıraksak bile 11. yüzyıldan itibaren Oğuz boyundan Peçenekler, 1000-1030, Deli Orman Türklerinin belki de gerçek adalarını teşkil ederler. 12. yüzyılın son senelerinde ise Kumanlar, Kıpçak Türkleri, Tuna'nın hem kuzey hem güneyine yerleştiler. Zaten ve mesela Profesör P. Kowalski'ye göre bir Bizans vesikasına bakarsak daha 12. yüzyılda bu bölgeye Deli Orman adı verilirdi. Tuna boyu ve Deli Orman Türkleri hakkında yabancı ve yerli uzmanlar ve bu arada Bulgarlar önemli incelemeler yapmışlardır. Bunların hemen hepsinde eski Bizans vesikalarına kadar inilir. Burada bazı kaynakları zikredelim. A. Polonyalı Prof. T. Kowalski'nin Şimali Şarki Türkleri hakkındaki etüdü Türk Dili ve Edebiyatı üzerinde araştırmalar. Profesör Fuat Köprülü. B. H. N. Orkun Türk Tarihi Cilt 2. C. Osman Nuri Peremeci Tuna Boyu Türkleri Tarihi isimli eser. D. N. Deli Orman Deli Orman Tarihi vesaire. Hülasa Deli Orman önce kuzeyden sonra da ve 13. yüzyıldan itibaren güneyden gelen akınlarla Türkleşmiştir. Güneyden Osmanlı akınları bir taraftan fetih kolları şeklinde yayıldılar. Diğer taraftan silahlı dervişlerin adeta öncü karakolları gibi kurdukları ve kuzeye doğru ilerlettikleri dini merkezler, tekkeler önemli geçitlere yerleştiler. Böylece buraların Türkleşmesi nihayet hem kuzeyden hem güneyden tamamlanmış oldu. Bu suretle de bilhassa Deli Orman gayet sıhhatli, güçlü, kuvvetli ve çiftçi bir Türklük sahası haline geldi. Deli Orman Türklerinin antropolojisi bilindiği gibi Anadolu Türklerinden farklı ve daha ziyade Şimal Türklerine yakın görünür. Folklor ve sayrı farkları ise yukarıdaki eserlerde işlenmiştir. Ama dil ve kök birliğini bütün bu araştırmalar açık bir surette ortaya sererler. Mustafa Hizmet'in annesi Cevriye Hanım işte bu Deli Orman bölgesinde ve Deli Ormanlı bir ailenin kızıdır. Razgradlıdır. Türkler bu şehre Hezargrad derler. Razgrad, Deli Orman'ın merkez kasabasıdır. Deli Orman, Şumlu, Eski Cuma, Osman Pazarı, Rusçuk, Silistre kazalarını ve diğer bazı bölgeleri içine alır. Deli Orman'da başlıca olarak yaşayanlar Türklerden, Gagavuzlardan, Hristiyan Türklerden ve 19. yüzyılda gelen Tatarlardan ibarettir. Cevriye Hanım'ın ailesi Türk koluna mensuptur. Bu ailenin büyükleri 1877-1878 Rus harbinden önce 1870'te İstanbul'a göçerler. Cevriye Hanım okumuş bir aileden müderris Razgradlı Hasan Efendi'nin kızıdır. Babasının ölümünden sonra iki erkek ve bir kız kardeşiyle beraber İstanbul'a göçerler. Malatyalı Reşit Bey'le 1880'de İstanbul'da evlenir. İşte Mustafa İsmet bu evlenmenin mahsulü ve Reşit Bey'in ikinci oğludur. Reşit Bey'in üç erkek ve bir kız çocuğu oldu. Mustafa Hizmet'ten daha büyük olan ilk oğlu Ahmet Mithat bir askeri doktor olarak yetişti ve yarbaylıktan emekliye ayrıldı. Kendisinden daha küçük olan Rıza Temelli halen hayatta olan bir tüccardır. En küçük kardeş Reşit Hayri genç yaşta ve bir deniz kazasında öldü. Kız kardeşi Bayan Saniha Topçu Binbaşılığı'nın emekli Abdülrezzak Okatan'la evlenmişti. Cevriye Temelli Hanım'ın Deli Orman'dan beraber göçtükleri büyük kardeşi Hakkı Bey'in Mustafa İsmet'in hatıralarında kuvvetli bir yeri vardır. Hakkı Bey İzmir'e yerleşmiş, orada mali memuru olarak vergi müdürlüğüne kadar çıkmış ve bu memuriyeti sırasında Mustafa İsmet Harp Okulu ve Harp Akademisi'nden tatillerini geçirmek üzere her yaz onun yanına gitmiş ve orada sakin bir çalışma havası bulmuştur. İnönü'nün daha küçük kardeşi Refet Bey ise askeri doktor olarak yetişmiş ve bir aralık idare ve teşrih hizmetlerde bulunmuştur. En küçükleri ve kız kardeşleri İlhami Hanım ise alay emini, alay muhasebecisi Hüseyin Hasbi Efendi isminde bir zatla evliydi.